Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Günaydın Ali Bey, merhabalar.
Merhaba Ömer Bey, merhaba Ferhat.
Merhaba,
Bey.
Günaydın.
Günaydın, iyi haftalar.
İyi haftalar hepimize. Çok yoğun geçti her açıdan. Her pazartesi aynı şeyleri söylüyoruz ama her açıdan giderek yoğunlaşan çok acayip bir dünyanın içindeyiz. Türkiye'den ağırlıklı olarak ekonomi meselelerine değinelim demiştik dün sizinle konuşurken. Ücretler meselesini özellikle, değil mi?
Şimdi yumuşama ve normalleşme diye bir gelişme var. Son aylarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlattı. Şimdi bu çerçevede de bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekonomi Bakanı, Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'le bir araya gelecekler. Bu çerçeve içerisinde gündem çok yoğun ama hem yumuşama normalleşme meselesine hem de bunun uzantısı olarak bu toplantıya ve genel olarak da içinde ücret lerin, emekçilerin ve emeklilerin yaşadığı ızdıraba bakalım. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Bu dikkatten kaçan bir husus. Bu normalleşme ve yumuşama üzerine partiler arasında gelip gitmeler ve açıklamalar var. Bu açıklamalarda ismi dayandırmaksızın sarf edilen cümlelerden bir tanesi çok dikkatimi çekti. Bunlardan bir, bunu zaman zaman MHP kaynakları, zaman zaman da AKP kaynakları dile getiriyor. Dile getirilen husus şu, MHP-AKP ittifakına ilişkin bir tanım. Diyor ki, genelde isim verilmeden bu haber kulis mahiyetinde veriliyor. Bu ittifaka itiraz eden AKP kaynaklarına da bir anlamda bir cevap. Cumhur İttifakı yani AKP-CHP ittifakı salt bir seçim işbirliği. Efendim?
AKP-MHP demek istediniz. Diliniz sürçtü galiba, o yüzden düzelteyim dedim.
AKP-MHP evet. İttifak yani Cumhur İttifakı salt bir seçim işbirliği değildir diyor bu açıklamalarda. Bu ittifak gündelik siyasi tartışmalara kurban edilmeyecek kadar derin bir ittifaktır. Pazarlıklar üzerinde kurulan bir ittifak değildir. Bu haberi yazan da derin kelimesinin üzerinde fark etmemiş ama bu bayağı tekrar edilen bir husustur. Derin bir ittifak sözünün üstünde durmak lazım. Dolayısıyla bu ittifaklar, derin mahfillerde çözülür, bozulur, yedeklenir. Bunu bir kenara not edelim, derkenar edelim ve buradan ve malum normalleşme çerçevesi içerisinde bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcileriyle Mehmet Şimşek'in toplantısı olacağını da altını çizelim ve gelelim. Şimdi Türkiye bir emekli ülkesi. Geçtiğimiz haftalarda çok değindik. 16 milyon 50 bine yakın emeklisi var. Bu emeklilere de bağlı olarak yaşayan 34 milyonluk bir insan kitlesi var. Ve bunlar asgari ücretin altında büyük bir çoğunluğu emekli maaşı alarak yaşıyorlar. Türkiye zaten bir asgari ücret ülkesi. Asgari ücretin ücret tavanı neredeyse olduğu büyük çoğunluğunun da çalışan normal nüfus, emekli olmayan nüfusun büyük bir çoğunluğunda da asgari ücret ücret tavanı haline gelmiş durumda. Sanayiniz ve ihracatınız ucuz iş gücüne dayalı bir rekabetle ancak ayakta kalabiliyor. Yüksek teknolojiler değil. Zaten yüksek teknolojinizin payı çok düşük. İthalata bağımlı bir sanayiniz ve ihracatınız bulunuyor. Ve böylesine çarpık bir ekonomik şey içinde kuvvetler ayrılığınız yok. Hukukun üstünlüğü yok. Demokrasinin olmadığı baskıcı otokratik bir rejimdesiniz. Dolayısıyla ücretler dahil tüm hak arama mücadelesi de bu baskıcı rejimin şiddeti karşısında karşı karşıya kalıyor. Şimdi böyle bir ortamdasınız ve ana muhalefet birincide gelmiş yerel seçimlerde. Beklentiniz neler olmalı ve Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet nelere işaret etmiyor? Çok şey söylüyor ama nelere işaret etmiyor? Birincisi, yani ben kaçırmış olabilirim ama sadece son 1-2 ayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Genel Başkanı Özel İmamoğlu, Yavaş gibi isimlerin konuşmalarını alta alta koyun. Burada rejimin değişmesiyle ilişkin ağza alınan bir cümle göremiyorsunuz. Rejimle ilgili. Yani otokrasi de miyiz, demokrasi de miyiz anlamıyorsunuz yani. Ağızlarında rejim değişikliği kelimesi yok. Otokrasi kelimesi yok. Dolayısıyla bu emekli maaş köleleri nitelendirdiğim asgari ücretlilerin, emekçi kölelerin olduğu geniş kitlenin sorunları da aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde temel idraka vararak ortaya konmuyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi böylesine bir çalışan nüfus institüsünün içerisinde ve çalışmayanların durumuna ilişkin bir bölüşüm sürecini ortaya koyan açıklamalarına rastlamıyoruz. Yani bölüşüm politikaları ve ne bölüşüm derdinde ne de rejimin adı derdinde. Dolayısıyla burada bir şeyle karşı karşıyayız. Yumuşama ve normalleşme geniş halk kesimlerin, yoksulların, emekçilerin, emeklilerin milli gelir içerisindeki payının artırılması, birazdan değineceğim o bölüşüm şoku ve Korkut Boratov'un tanımıyla, iktisadi hakların alınması, bölüşümde ve gelir dağılımında emeğin payının artırılması ve demokratikleşme bunlar iç içe kavramlardır. Cumhuriyet Halk Partisi bir bağı göremeyen bir parti. Emekçilerin, yoksulların gelirlerinin artırılması ile demokrasi arasındaki ilişkiyi göremiyor. Ya şöyle bir sap içerisindeler, bunu da soralım. Erdoğan düzenini biz daha iyi uygularız mı diyorlar. Gerçekten bunu anlamakta zorlanıyorum. Ama bunları işaret etmek istedim. Dolayısıyla Türkiye'de bu ücretlilerin uzun yıllardır yaşadığı sefaleti ancak sağlam bir bölüşüm politikasıyla, gelir dağılımı politikasıyla ve emekçilerin esas alındığı bir istikrar politikasıyla yürünebilir. Buna ilişkin ibareleri, açıklamaları Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisinden göremiyoruz.
Böyle bir özet yapabilir miyiz Ali Bey burada? Yani bir taraftan işte her türlü ekonomik anlamda neoliberal bir takım yöntemlerle sınırsız bir şekilde uygulanabilen politikalar ve bir yandan bunu sağlayacak olan işte otokratik yönetim, bu denklem tam da böyle kuruluyor aslında. Yani bir taraftan işte sokar adlı şirketle her türlü ticareti yapıyorsunuz, petrolünüz geçiyor. Bir yandan da sokara karşı eylem yapan çocukları içeri atıyorsunuz gibi. Mesela özeti burada görebiliyorsunuz. İşte veya işte asgari ücrette demir atmış gidiyorsunuz ama burnunuzu dışarı çıkaramıyorsunuz bile. Dolayısıyla bu ikili galiba yürüyen bir esas galiba işin manivelası değil mi?
Tabii yani otokratik rejim döneminde özellikle de 2015-2023 arasında genelde yoksullar ve emekçiler uygulanan ve bir neoliberal deneyim laboratuvarı haline gelmiş olan Türkiye'de iktisat politikası böyle. Yani işte bunda faizle ilgili tutumun altını çizmek lazım. Sonuçta bu insanlar büyük bir bölüşüm şoku yaşıyorlar ve yoksullaşma yaşanıyor. Bu neoliberal politikaların üzerinden bir hareket etme ile karşı karşıya olan bir muhalefetle de görüyoruz. Yani neoliberal politikaların sınırladığı bir muhalefet, yani ben bunu daha iyi uygularım yaklaşımındaysa emekçiler açısından durum değişmeyecek demektir. Nitekim çok uzun yıllar boyunca Türkiye'de emek tarafının üretkenliği arttı ama emeğin milli gelirden aldığı pay ortadan kalktı. Yani milli gelirden yapılan hesaplamalara göre son bu 2015-2023 döneminde milli gelirdeki paylarının 10,1 puan kaybetmiş durumdalar. Yani emek gelirlerinin emek dışı gelirleri artıyor, sermaye ihya oluyor ama bu neoliberal dönemde, 7 yıllık dönemde de hani telafi edecek süreçler de belli ölçüler içinde telafi etmeye çalışılan süreçler de kaybolmuş durumda. Dolayısıyla hem işsizlik hem yoksulluk ve açlık sınırında yaşayan insanlar var. Bunların zaman zaman altını çiziyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin acilen, yani bölüşüm politikalarını ortaya koyan, gelir dağılımı politikalarını ortaya koyan, öznesi bunlar olan bir muhalefet iktisat politikasına ihtiyacı var. Bunun da demokratikleşmeyle birlikte iç içe geçmiş olması gerekiyor. Çünkü yani demokratikleşelim, parlamenter sisteme geçelim, kurumlar yerine otursun önerilerimiz var ama bunun nasıl gerçekleşmesi üzerine de bağlama kurmak gerekiyor. Bunun bağlamı da gelir dağılımının bu derecede bozulduğu, emeğin yurt içi hasıladan payının gerilediği bir ortamda bu hak mücadelesi, yani ücretlerin normalleşmesinin sağlanma mücadelesiyle demokratikleşme mücadelesi iç içe geçmiş süreçlerdir. Dolayısıyla ücret gelirlerine sahip olanlar gelirden alacakları payı yükseltmeden, yani satın alma güçlerini yükseltmeden, dolayısıyla kendiliğinden bir demokratikleşme olmaz. Bunlar iç içe geçmiş kavramlardır ve ana muhalefet yapılacaksa öznesine bu bağlam içerisinde mevzuyu koyması ve ilerlemesi gerekir. Dolayısıyla hem gelir bölüşümünde bu derecede yaşanan muazzam bozukluk, yani bir taraftan da şey yaşanıyor, yani uzun yıllardır emeğin aleyhine gelişen durum, bir de yani emek üzerindeki bol işsizlik yaratan bir neoliberal politika uygulamalarıyla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla emek piyasasına iş arayanlar bol. Buna şey de eklendi. Bu da bir yani sığınmacı ve göçmenlerin de katılımıyla birlikte emek üzerinde, emek piyasası üzerinde ve özellikle de ücretler üzerinde sığınmacı ve göçmenler köle şeklinde çalışır. Onlar asgari ücretin altında çalıştırılıyor. Dolayısıyla bunu da eklediğimizde vahim durum çok daha netleşmekte. Yani Türkiye çalışma saatleri bakımından OECD ülkeleri arasında Türkiye ve Kolombiya en fazla çalışan işçilerin çalışma saati yüksek. Kolombiya'da daha sonra eklendi. Türkiye kurucu üyedir OECD'ye de Kolombiyalar ve diğer ülkeler daha sonra eklendi. Dolayısıyla böylesine bir emek piyasasında zaten ücretli üzerinde baskı çok fazla. Yani rekabet yüksek, iş arayanlar çok bol, iş sahibi olmak isteyenler çok bol. Bunun dışında bir de yeni eklenen, nüfusa yeni eklenen ve emek arzında yer alan ve her türlü ücrete talip olan, düşük, çok çok düşük ücrete talip olan bir kesim de var. Onun dışında ayrıca bir de
Ali Bey, ben de bir şey sorabilir miyim? Şimdi bu tam bundan bahsederken T24'te bir şey vardı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın asgari ücrette iyileştirme yapılması gerektiğini belirttiği bir şeyde son 25 yıldır enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmedim. Ve sabit gelirler en sıkıntılı dönemlerini yaşıyor diye bir açıklaması olmuştu. Bunu da eklememiz lazım. Buna ilaveten de, ücretlere ilaveten de bu hukuksuzluk meselesinin de çok kol gezdiğini söyleyebiliriz. Sık sık üzerinde duruyoruz çeşitli programlarımızda sizinle de beraber. Yani Levent Köker, anayasa hukukçusu, artık gerçekte yeni anayasa dalgası diye bu ayın başlarında 4 Haziran'da yanılmıyorsam bir yazı kaleme almıştı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim 1923'teki ilanından bu yana eşit yurttaşlığa ödünsüz bir biçimde saygı gösteren, özgürlükçü ve halkın kendi kendisini bizzat yönetmesi idealine yaklaşmaya gayret eden demokratik bir devlet olmayı başaramamıştır diyor ve işte Hakkari'de yok sayılan bir halktan bahsediyor. Kayyum atanmasıyla ilgili kalıcı OHAL ve kayyum rejiminin anayasa sorununun yeni anayasa tasarılarının neresinde, yeni anayasa dalgası mı yoksa dalga geçmek mi diye sordu ve yani çok palyatif tedbirlerin, yüzeyel tedbirlerin anlamsız kaldığını bütün açıklığıyla Hakkari örneği gösteriyor diyor. Hukuksuzluk egemen. Aynı şekilde Ümit Kardaş da artı gerçekte gene aynı tarihlerde 5 Haziran'da yazdığı yazıda da kayyum rejiminin Türkiye'nin geleceğine vurulan kilit olduğunu, yani hukuk bilincinden yoksunluk, iç politikadaki çözümsüzlüğün dış politikayı irrasyonel hale getirmesi, sorunların yüzleşme, müzakere, uzlaşı çizgisinde çözme sorunları, çözme kültürünün yokluğu bugün olağanlaştırılmış kayyum rejiminin alt zeminini oluşturuyor diyor. Ve tabii bu hukuksuzluk meselesine şeyi de eklemek lazım. Tahir Elçi cinayetinin cezasız kaldığını, ömrünü cezasızlıkla mücadeleye adamış olan Diyarbakır Barosu eski başkanı Tahir Elçi'nin güpegündüz öldürülmesi, dört ayaklı minarenin önünde barış isterken öldürülmesi mesela cinayetinde cezasız kaldığını, üç polise de beraat kararı verildiğini de eklemek gerekiyor. Ve son olarak siz de değindiniz, belki Ferhat daha sonra da üzerinde duracaktır. Yani İpsos ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden mülteciler araştırması çıkmış. 20 Haziran tarihli bir haber de bu. Türkiye'de toplumun %77'sinin mültecilere kapıların tamamen kapatılması gerektiğini düşünüyorlarmış. Durum böyle yani.
Evet. Mesela ücretlere dönersek, yani Türkiye'de ücretli kesimin yaşadığı sorunlara ilişkin bir merkezine onun konulduğu, emekçilerin konduğu bir programa ihtiyaç var demiştik. Bu bölüşüm ve gelir dağılımı ile ilgili hususları merkeze koyan ve ekonomik politikasının bunun üzerine dizayn edildiği ve bunu da muhalefete düşen bir husus olduğu, bunun da demokratikleşme perspektifi üzerinden, yani demokratikleşme olacaksa bu hak arama mücadelesinin ve ücretlerin normalleşmesi ve emeğin aldığı payın yükselmesi, eski seviyelere gelmesi en azından üzerinden yürüyen bir mücadele olması gerekiyor. Çünkü sermaye bu süreç içerisinde bütün bu, yani istikrarsızlık süreçlerinin yaratılmasında, aynı zamanda istikrarsızlık süreçlerinden tırnak içinde enflasyonun yenilmesinde, yani çukura düşüldüğünde, çukura düşerken de sermaye ihya alıyor. Çukurun içindeyken de, çukurdan çıkarken de, çünkü bütün bu maliyetler emekçi kesimlerin üzerinden oluyor. Emekçi kesimlerinde dolayısıyla ülkenin hasılasından aldığı pay inanılmaz bir şekilde düşüyor ve bölüşüm süreçleri, şokları yaşanıyor Korkut Bey'in deyimiyle. Dolayısıyla Türkiye'nin yapısal sorunları var. O yapısal ücret üzerinde, ucuz emek üzerinden yürüyen, işte nasıl bir ülke diye tarif ettiğimizde, evet, büyük bir ülke, ucuz emek gücüne dayalı, ama zaten teknolojik ürünler ihracatımızın içerisindeki payı %2,5. Dolayısıyla zaten temelde buna dayanan bir ekonominiz var. İthalata bağımlı bir ihracatınız var. %65 bağımlı. Dolayısıyla oluşturacağınız fiyat istikrarı, kur gibi politikalar temelde yine bu bölüşüm politikaları esası üzerinden yürümesi lazım. Biz bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nde göremiyoruz. Bölüşüm politikaları üzerinden yürüyen bir istikrar programı, ekonomik politikalar dizaynı ile demokratikleşme dizaynı da birbirini besleyen, iç içe geçmiş kavramlardır. Demokrasi cephesi de zaten bunların hepsini kapsayan bir süreçtir. Dolayısıyla Türkiye'de 2015 sonrasında yaşanan bu büyük şoku, emekçiler üzerindeki yaşanan şokun bir şey karşılığı da şu: baskıcı rejimler ve baskı öncesi neoliberal politikalarıyla hak arama mücadelesinin örgütleri ortadan kaldırıldı. Onlar, sendikalaşma minimize edildi. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda en önemli husus, hak arama mücadelesinin organlarının güçsüz hale getirilmiş olmasıdır. Yani inanın, işte 80 öncesiki örgütlenmelerin nüfus 35 milyondu. O zamanki sendikalı insan sayısıyla bugünkü sendikalılara baktığımızda inanılmaz bir negatif durumu da karşı karşıya kalıyoruz. Türk İş Başkanı'na gelince, aynı Türk İş Başkanı bir hafta önce asgari ücretin yılda iki kez değerlendiriliyor. Biliyorsunuz Temmuz ayında onu bekliyoruz. Asgari ücretin artırılmaması gerektiğini söyleyen Türk İş Başkanı'dır. Ve bütün bu neoliberal politikalara TOB gibi, TÜSİAD gibi, TİSK gibi destek veren bir başkandır. Kendisi bu yaşanan şoktan haberdar değil midir? Türk İş'in ekonomik araştırma çalışmaları bunları ortaya koyan çalışmalardır. Ama içinde bulunduğumuz rejim bir asgari ücret toplumu olmaya hatta onun altında bir yaşama iten bir rejimdir. Dolayısıyla Türk İş Başkanı'nın bu demeci de ya, samimi bir demeç olmaktan çıkmaktadır. Yani bir ülkenin en büyük sendikal kuruluşunun başkanı asgari ücret yıllardan beri yılda iki kez ayarlanırken bunun bir kez ayarlanmaması gerektiğini Temmuz ayında yılın ikinci yarısı için söyledi. Ardından da bunları söyledi. Dolayısıyla onu da bir not edelim. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz durumda Türkiye'nin özellikle ana muhalefet partisinin temelde ve ana muhalefet ve ile birlikte ve genel olarak bütün muhalefet güçlerinin hak arama mücadelesini ile demokratikleşme mücadelesini iç içe geçerek değerlendirmeleri ve böylesine bir bileşki içerisinde yürümeleri gerekiyor. Hem bölüşümü hem de demokratikleşme birbirini besleyen hususlardır. Dolayısıyla bir değişim ve yumuşama isteniyorsa bunun merkezine yani Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet olarak rejimle ilgili dertlerini doğru dürüst ortaya koymalı, telaffuz etmeli, otokratikten rejimden demokratikleşme. Aynı zamanda bu neoliberal politikaların etkisinden sıyrılan bölüşümü ve gelir dağılımını merkezine koyan bir istikrar programı hazırlamalı. Ve bunun kaynaklarına ilişkin bakmalı ve sermaye yani dünyada yaşadığımız iklim krizi de dahil olmak üzere bütün sistem içi iktisatçılarda yani illa sosyalist, Marksist iktisatçılar değil, sistem içi iktisatçılarda bu gelişen durumunu zenginden alıp fakire vermedikçe değişemeyeceğini, dünyada bu uçurumun düzelemeyeceğini ortaya koyuyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi de bunun farkına varmak durumunda. Yani sermaye vergilendirilmiyor dünyada ve Türkiye'de. Türkiye'de doğru dürüst hiç vergilendirilmiyor. Bakın FOS çıkacak bu vergi paketi de. Yani son rakamlara baktım. ÖTV ve KDV toplam vergi gelirleri içerisinde %51 gelirden alınan dolaylı vergiler %65. Şimdi böyle bir vergi yapısında siz zaten yoksulu, fakiri mahkum etmiş durumdasınız. Ve bu insanlar asgari ücretli yaşayamıyorlar. Onun yarısı emekli maaşı alan insanlar var. Dolayısıyla gittikçe negatife dönmüş bu gelir dağılımı pozisyonu var emekçilerin ve emeklilerin ve aynı zamanda servet pozisyonları da aynı şekilde negatife dönmüş. Dolayısıyla servet vergilendirilmediği müddetçe gelir doğru doğrusu vergilendirmeli müddetçe zenginlere tanınan imkanlar kısıtlanmadığı müddetçe bu politikaların doğru dürüst oluşturulması neoliberal çerçeve içerisinde oluşturulan politikaların yoksullara ve emekçilere hiç faydası yok. Dolayısıyla CHP böyle bir program yapmak zorunda. Kayıpları emekçilerin, emeklilerin, yoksulların kayıplarını telafi edici bir program yapılmadan ve bu programı demokratikleşme perspektifi içerisine koymadan yeni bir Türkiye inşa etmek pek mümkün değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi normalleşmeyi bizim anladığımız gibi anlamıyor. Öyle anlaşılıyor.
Şöyle bir şey, araya girip bir şey sorabilir miyim? Söyleyebilir miyim?
Lütfen.
Bu aslında CHP'nin galiba esas derdi şu anda muhtemelen bu var olan kutuplaştırıcı, işte kavga dilini falan aşıp bir şeyler yapmak istiyor. Yani bu seçimler döneminde buradan puan geldiğini fark ettiler. Ama sorun şu ki siyaset yapmak yaratıcı bir süreç. Bu yaratıcı süreci pekala tam da sizin dediğiniz bütün o süreci, işte bölüşüm meselesini, vergileri, adalet meselesini, işte bütün bu sorgulanamayan derin ilişkileri sorgulayacak bir kapasiteyi üretmek anlamındaki bir siyaset de gündeminde aslında olması gerekiyor. Ama sadece sanıyorum bu işin görünen kısmında, iceberg'in en o tepesindeki o kavga meselesine odaklanmış durumdalar. O daha öteye yaratıcı bir şey üretemiyorlar. Yani şey gibi aslında işte ne bileyim ya, bu öyle bir rejim sürüyor ki şu anda. Bu işte Türkiye Yüzyılı Marif modelinde bol bol bunun izlerini görüyorsun. Bir tarafta çok güzel cafcaflı laflar var. İşte gayet akli selim, kalbi selim falan, işte bir takım insan yaratmak, işte araştırmacı, sorgulayan falan bir gençlik diyorsunuz. Ama iki cümlede bir şey giriyor sonra. İşte devletine saygılı, devletini işte bilmem koruyan, kollayan bir vatandaş yetiştirmek. Nasıl olacak bu? Yani o zaman CHP'nin tam da belki bütün bu dilleri açıklayan, sorgulayan, bu konularda politika yapan bir parti olması gerekirken ne yazık ki onu yapmayıp sadece işte puan, siyaseten puan kazandırdığı varsayılan bir yerde duruyorlar gibi gözüküyor.
Yani rejimin sınırları içerisinde ve neoliberal sınırlar içerisinde onun modifiye edilmiş biçimleriyle toplumun karşısına çıkarsanız değişen bir şey olmaz. Vaktimiz yok. Aslında
Evet.
Arjantin'le Türkiye'yi karşılaştırmayı düşünüyordum son zamanlarda. Arjantin'in başında da bir değişik bir vatandaş var. O da inimli ama sokakta millet. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu suyun akışında kendisini, yani geçtiğimiz haftalarda söyledik, demokrasi solumayan bir iktidarla görüş mü olur? Ama yumuşama ve yani görüşmelerde bakın İspanya ve Güney Afrika deneyimleri çok önemlidir. Bu deneyimleri iyi irdelemek lazım. Bana yakın olduğu için yıllardır da bu konularda baktığım için bu rejimin sonlarına doğru ya da rejiminle mücadele ederken bu görüşme trafikleri nasıl dizayn edilmelidir? Öğreticidir Afrika, Güney Afrika ve İspanya deneyimleri ya da başka ülke deneyimlerine bakmak lazım. Bunlar zamanlaması çok önemlidir. Yoksa yani şu anda koalisyon ortağıymışçasına ellerinde bugün Yalçın akademisyen arkadaştır CHP'de işte bir ellerinde şeyler sanki koalisyonun bir ortağıymışçasına refüze edilen bir program zaten pek çok söylenilen şeyler ama genel çerçevesi aslında biz sizin programınızı daha iyi zenginleştiririz mantığıyla gidiliyor. Dolayısıyla mesele gelip çatılıyor yoksulların yani Türkiye toplumu gittikçe yoksullaşmış durumda yani geçinemiyor bu insanlar.
Evet,
Dolayısıyla burada bunu merkeze koymadan bir istikrar programı, ekonomik geliş program dizayn edilemez. Bunları merkeze koyarak görüşme yapmak gerekir.
süreyi de bitirdik. Yani bu George Monbiot ile Peter Hutchison'ın görünmezlik doktrini ya da neoliberalizmin gizli tarihi başlıklı çok özlü bir kitabı var. Onu da onun üzerinden de konuşmaya devam ederiz.
Şeye
Anlaşılmış.
değinemedik. Yani bu arada gazeteci tehditleri devam ediyor. Meslektaşlarımızla dayanışmaya da devam ediyoruz. Böyle bir ülkedeyiz. Sinan Ateş'in eşi Birer Güner'iyle ana muhalefet lideriyle Cumhurbaşkanı'yla görüşüyor. Hala tehdit ediliyor. Ve yaşamları ölüm tehlikesi içinde yaşadıklarını belirtiyorlar. Böyle bir ülkede olduğumuzu göz önünde bulundurarak meselelere bakmak lazım.
Evet. Çok teşekkürler Ali Bey. Görüşmek üzere.
İyi yayınlar
Görüşmek üzere.
size.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.